Ayrım 9. Bu örneklerle bugünkü uygarlığın karşımıza ne zaman bir sorun çıkarsa her defasında Hızır gibi yetişip bize onu çözecek çareleri de verdiğini söylemeye çalışmış olabilir miyim? Bu konuda açıklanabilecek herhangi bir yasanın olduğunu sanmıyorum. Gene de bilimin ve modern teknolojilerin insana verdiği muazzam gücün biri yıkıcı, öteki onarıcı, birbirine zıt iki kullanıma yaradığı doğru. Söz gelimi, doğa asla bu kadar kötüye kullanılmamıştı. Ama biz onu eskiden olduğundan çok daha iyi koruyabilecek durumdayız. Çünkü müdahale olanaklarımız daha önemli ve bilinçlenmemiz eskisinden çok daha güçlü. Ne yazık ki bu, ozon tabakası ya da hala soyu tükenme tehlikesi altındaki çok sayıdaki türler şeklinde pek çok örneğin gösterdiği gibi onarıcı eylemimizin her zaman için zarar verme kapasitemizle aynı düzeyde olduğu anlamına gelmiyor. Çevreden başka alanları da anabilirdim. Çevreyi seçmemin nedeni bu alanda rastlanan tehlikelerden bazılarının dünyalılaşmanın bizi yüz yüze getirdikleriyle benzerlikler taşıması. Her iki durumda da çeşitlilik tehdit altındadır. Tıpkı milyonlarca yıl yaşadıktan sonra gelip gözlerimizin önünde yok olan türler gibi. Yüzlerce, binlerce yıl dayanmayı başaran nice kültür önlemini almazsak aynı şekilde gözlerimizin önünde sönüp gidebilir. Bazıları kayboluyor bile. Diller son okuyucularının ölümüyle artık konuşulmaz oluyorlar. Tarih boyunca bin bir buluşla kıyafetler, tıp, resim, müzik, jest ve davranışlar, zanaat, mutfak, anlatı geleneği alanında özgün bir kültür dokuyan insan toplulukları, topraklarını, dillerini, belleklerini, bilgilerini, özel kimliklerini, onurlarını kaybetme tehdidi altında. Çok uzun zamandan beri tarihteki büyük hareketlerin geniş çapta, uzağında kalmış toplumlardan söz etmiyorum sadece. Batıdan ve doğudan, kuzeyden ve güneyden, hepsi de kendilerine has özelliklere sahip sayısız topluluktan söz ediyorum. Benim anlayışıma göre birini ya da ötekini gelişmesinin bir anında dondurmak, hele onu bir panayır seyirliği haline getirivermek söz konusu değil. Ortak bilgi ve etkinlikler mirasımızı olanca çeşitliliği içinde ve Provence'den Borneo'ya, Louisiana'dan Amazon'a kadar bütün gökler altında korumak söz konusu. Bütün insanlara bugünün dünyasında dolu dolu yaşama, ne kendi özel belleklerini ne de onurlarını yitirmeden teknik, sosyal, entelektüel gelişmelerden dolu dolu yararlanabilme olanağının verilmesi söz konusu. Neden insan kültürlerinin çeşitliliğine, hayvan ve bitki türlerinin çeşitliliğine karşı olduğumuzdan daha az dikkatli olalım? O çok meşru. Çevremizi koruma istemimiz insan çevresine kadar da uzanmak zorunda değil mi? Sadece artık yararlı türlerle, bize dekoratif gelen ya da simgesel değer kazanmış olan birkaç başka tür kalsaydı, gezegenimiz kültür açısından olduğu kadar doğa açısından da çok kasvetli olurdu. İnsan kültürünün bütün bu veçelerini hatırlarken, bu kültürün aynı zamanda iki farklı mantığa bağlı olduğu da apaçık ortaya çıkıyor. Gitgide dur durak tanımayan bir rekabete doğru uzanan, ekonominin mantığı ve koruma düşüncesinden kaynaklanan çevre bilimin mantığı. Birincisi açıkça zamanın gidişine uygun ama ikincisinin daima bir amacı olacak. En katı biçimiyle serbest ekonomiye en sıcak bakan ülkeler bile söz gelimi doğal bir sit alanının müteahhitler tarafından yağmalanmasını önlemek için korumacı yasalar çıkarıyorlar. Kültür konusunda da korkuluklarla çevirmek, tamiri mümkün olmayanı önlemek için bazen aynı yöntemlere başvurmak gerekir. Ama bu belki de geçici bir çözüm yolu. Sonunda biz yurttaşların bayrağı kapmaları gerekecek. Bizler aynen pandaların ya da gergedanların soyunun tükenmesini önleme konusunda gösterdiğimiz inançla kaybolma tehdidi altındaki bir dil için entelektüel açıdan, duygusal açıdan ve maddi açıdan seferber olmaya hazır olduğumuzda kültürel eşitlilik savaşı kazanılacaktır. Bir kültürü ve bir kimliği tanımlayan öğeler arasında sürekli olarak dilden söz ettim. Bununla birlikte söz konusu olanın sadece diğerleri gibi bir öğe olmadığı konusu üzerinde durmadım. Kitabın bu son bölümünde belki de artık dili kümeden ayırıp hak ettiği yeri vermenin zamanı geldi. Kendimizde kabul ettiğimiz bütün aidiyetlerimiz arasında dil neredeyse her zaman en belirleyici olanlardan biridir. En azından bütün tarih boyunca bir bakıma başlıca rakibi ama bazen de müttefiki olduğu din kadar. İki topluluk farklı diller konuştuğunda ortak dinleri onları bir araya getirmeye yetmez. Katolik Flamanlarla Vallonlar, Müslüman Türklerle Kürtler ya da Araplar vesaire. Dil ortaklığı da bugün Bosna'da Ortodoks Sırplarla Katolik Hırvatların, Müslüman Boşnakların yan yana yaşamasını sağlayamıyor. Dünyanın her yanında ortak bir dil etrafında kurulan pek çok devlet dini çatışmalar yüzünden parçalandı. Ve ortak bir din etrafında toplanan nice devlet de dil çatışmaları yüzünden bölündü. Bu rekabet konusu aynı zaman içinde İslam'la Arap dili, Katolik Kilise ile Latince ve Luther İncili ile Almanca arasında çok eski ittifakların işlendiğinden de hiç kuşku yok. Gene İsrailliler bugün bir ulus oluşturmuşlarsa bunun tek nedeni ne kadar güçlü olursa olsun onları birleştiren din bağı değildir. Kendilerine modern İbranice sayesinde gerçek bir ulusal dille donatmayı başarmış olmalarıdır. 40 yıl İsrail'de kalıp da sinagoga adımını asla atmamış bir kişi bir anda toplum dışına atılmayacaktır. Orada 40 yıl yaşayıp da İbranice öğrenmek istemeyen birisi içinse aynı şey söylenemez. Bu dünyanın her yerindeki birçok ülkede geçerlidir ve bir insanın dinsiz yaşayabileceğini ama herhangi bir dili olmadan kesinlikle yaşayamayacağını görmek için uzun ispatlamalara gerek yoktur. Aynı oranda açık ama kimliğin en büyük şu iki öğesi kıyaslandığı anda hatırlatılmayı hak eden başka bir gözlem. Din özel ve mutlak olmaya çağrılıdır. Dil öyle değildir. İnsan İbranice'yi, Arapça'yı, İtalyanca'yı ve İsveççe'yi aynı zamanda kullanabilir ama aynı zamanda Musevi, Müslüman, Katolik ve Protestan olamaz. Zaten insan kendini aynı anda iki dine birden bağlı hissetse bile böyle bir konum başkaları tarafından kabul edilemez. Din ile dil arasındaki bu kısa kıyaslamadan yola çıkarak bir öncelik ya da bir seçim ortaya koymaya çalışıyor değilim. Ben sadece dilin hem kimlik etkeni hem de iletişim aracı olma gibi o harika özelliğine dikkat çekmek istiyorum. Bu yüzden ve din konusunda ileri sürdüğüm dileğin aksine dili kimlik bütünlüğünden ayırmak bana ne mümkün ne de doğru bir iş gibi geliyor. Dil kültürel kimliğin ekseni olarak kalma eğiliminde. Dilde çeşitlilikse bütün çeşitliliklerin ekseni. İnsanlarla dilleri arasındaki ilişkiler kadar karmaşık bir olguyu ayrıntılı olarak incelemek istemesem de bu denemenin son derece sınırlı çerçevesi içinde özellikle kimlik kavramını ilgilendiren bazı durumlara değinmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Önce her insanın kimliğini oluşturan bir dile ihtiyacı olduğunu saptamak için bu dil bazen yüz binlerce kişinin ortak dili olabilir. Bazen de sadece birkaç bin kişinin. Bunun pek bir önemi yok. Bu aşamada tek önemli olan aidiyet duygusudur. Her birimizin bu güçlü ve güven verici kimlik bağına ihtiyacı var. Bir insanı diline bağlayan göbek bağını koparmaya çalışmak kadar tehlikeli bir şey yoktur. Koparıldığı ya da ağır biçimde zedelendiğinde bu bir felaket halinde bütün bir kişilikte yankılanıyor. Cezayir'i kana boğan fanatizm dinden çok daha fazla dille ilgili bir hoşnutsuzlukla açıklanabilir. Fransa, Cezayirli Müslümanları Hristiyan yapmaya asla kalkışmamıştır. Ama dillerinin yerine çabuk tarafından ve karşılığında onlara gerçek bir yurttaşlık vermeden kendi dilini koymak istemiştir. Bu arada belirtmeliyim ki kendine laik diyen bir devletin uyruklarından bazılarını Müslüman Fransız sıfatıyla tanımlamasını ve sadece kendi dininden başka bir dine mensup oldukları için bazı haklarından yoksun bırakmasını asla anlamış değilim. Ama bu parantezi hemen kapatıyorum. Bu sadece pek çok trajik örnek arasından biriydi. Sırf kendilerini etraflarında kuşku, düşmanlık, küçümseme ya da alaycı tavırlar uyandıran bir dilde ifade ettikleri için insanların bütün ülkelerde Bugün dahi katlanmak zorunda oldukları şeyleri ayrıntılarıyla anlatmaya kalkacak olsam yer yetmezdi. Her insanın kimlik dilini koruma ve onu özgürce kullanma hakkının en küçük bir anlam sapması olmadan açıkça ortaya konması ve aralıksız kullanması temeldir. Bu özgürlük bana inanç özgürlüğünden daha önemli geliyor. Din bazen özgürlük düşmanı ve temel kadın ve erkek haklarına aykırı doktrinleri koruyor. Ben kendi hesabıma özgürlüklerin kaldırılmasını savunanların ifade özgürlüğünü ve çeşitli nefret ve kölelik doktrinlerini savunmayı içime sindiremezdim. Buna karşılık her insanın kendi dilini konuşma hakkından yana tavır koymak bu çeşit bir tereddüt uyandırmazdı. Bunun anlamı bu hakkın her zaman kolayca işlerlik kazanması demek değildir. İlke ortaya konur ama asıl kısım geriye kalır. Her insan idari bir kuruma gitme ve gişenin ardındaki memurun onu anlayacağından emin kendi kimlik dilini konuşma hakkını talep edebilir mi? Uzun zamandan beri baskı gören ya da en azından ihmal edilen bir dil, ötekilerin aleyhine olarak ve başka tipte bir ayrımcılığa yol açma pahasına yerini meşru olarak yeniden talep edebilir mi? Elbette burada Pakistan'dan Kobe'ye, Nijerya'dan Katalonya'ya çeşitli yüzlerce örnek üzerine eğilmek söz konusu değil. Söz konusu olan yerlerini başka haksızlıklarla, başka dışlamalarla, başka hoşgörüsüzlüklerle doldurmadan geçmişteki haksızlıklardan kurtularak ve herkese kimliğinin içerisinde birden fazla dilsel aidiyeti yan yana yaşatması hakkını tanıyarak sağduyuyla bir özgürlük ve huzur dolu çeşitlilik çağına girmek. Kuşkusuz bütün diller eşit olmamıştır ama insanlar hakkında söylediklerimi, yani bütün insanların eşit derecede onurlarına saygı gösterilmesi hakkına sahip olduklarını, diller hakkında da söyleyeceğim kimlik ihtiyacı açısından İngiliz dili de İzlanda dili de tamamen aynı işlevi görüyor. Dilin öteki işlevi, yani karşılıklı ilişkilerde bir araç olma işlevi göz önüne alındığında dillerin eşitliği sona eriyor. 3. Beni yakından etkileyen ve daha önce değindiğim bir nedenle dillerin eşitsizliği konusu üzerinde birkaç sayfa durmak isterdim. Fransa'da bazı insanlarda dünyanın gidişatı konusunda endişeler, şu ya da bu teknik yenilik, falan ya da filan entelektüel ya da sözel ya da müzikal, moda ya da mutfak modası karşısında tereddütler sezdiğimde korku, geçmişe aşırı özlem ve hatta gerici belirtiler gözlemlediğimde bu çoğu zaman şu ya da bu şekilde insanların İngilizcenin hiç durmayan ilerleyişi ve onun günümüzdeki öncelikle uluslararası dil statüsü karşısında hissettikleri hınçla bağlantılı. Bazı yönleriyle bu tavır Fransa'ya özgü gibi görünüyor. Çünkü onun da dil konusunda küresel emelleri vardı. İngilizcenin olağanüstü yükselişinden ilk zarar gören o oldu. Böyle umutları olmayan ya da artık olmayan ülkeler için baskın dille ilişkiler sorunu aynı şekilde ortaya konmuyor. Ama konuyor. En büyüğünden en küçüğüne. Konuşanların sayısı 300 bini bile bulmayan İzlanda örneğine dönersem, sorunun verileri basit gibi görünüyor. Bütün ada sakinleri aralarında kendi dillerini konuşuyor. Bir yabancıyla temasa geçtikleri an İngilizceyi iyi bilmelerinde yarar var. Her dil sınırları iyice çizilmiş, kendi alanına sahip gibi görünüyor. İzlanda dili hiçbir zaman uluslararası ilişkiler dili olmadığından dışarıda hiçbir rekabet yok. Hiçbir İzlandalı annenin aklına çocuğuyla İngilizce konuşmak gelmeyeceğinden içte de bir rekabet yok. Bununla birlikte o geniş bilgiye erişme alanı söz konusu olduğunda işler karışıyor. İzlanda gençlerinin dünyada neler yayımlandığını İngilizceden çok İzlandaca okumaya devam etmeleri için sürekli bir çaba göstermek zorunda. Aksi halde dikkatler gevşer, sayılar yasası ve piyasa yasası işletilmekle yetinilirse çok geçmeden ulusal dil ancak günlük konuşmalarda kullanılır hale gelecek. Alanı daraltıldıkça daralacak ve sonunda bayağı bir yerel ağız konumuna düşecek. İzlandaca'nın bağımsız bir dil ve temel bir kimlik öğesi olarak kalması için izlenecek yol elbette İngilizce'ye karşı önceden kaybedilmiş bir savaş değil ama herkesin hem ulusal dilin korunması ve ilerlemesi hem de başka dillerle olan bağların korunması ve güçlendirilmesi için gönüllü olması. İnternette İzlanda sitelerini nüfus sayısına göre dünyanın en kalabalıkları arasında olması gereken, dolaşmaya çıktığınızda dikkatinizi 3 şey çekiyor. Hemen hemen hepsi İzlanda dilinde. Çoğunluğunda bir tıklamayla İngilizceye geçme seçeneği var ve pek çoğu sıklıkla Danca ya da Almanca olmak üzere size üçüncü bir dil daha öneriyor. Bence daha başka dillerin de önerilmesi ve bunun daha sistematik biçimde yapılması iyi olurdu. Ama izlenen yol bana akıllıca geliyor. Açıklayayım. Bugün gezegenin bütünüyle iletişim kurmak isteniyorsa İngilizceyi iyi bilmek bir zorunluluk. Bu tartışılması gereksiz, açık bir gerçek. Ama İngilizcenin yeterli olduğunu iddia etmek de aynı derecede boşuna. İngilizce bugünkü ihtiyaçlarımızdan bazılarına mükemmel karşılık veriyorsa da karşılık veremediği başka ihtiyaçlar da var. Özellikle de kimlik ihtiyacı. İngilizce Amerikalılar, İngilizler ve daha başkaları için elbette bir kimlik dili. Ama çağdaşlarımızın 1/9 oluşturan insanlığın geri kalanı için bu rolü oynayamaz ve dengesiz, yolunu kaybetmiş, kimliği çarpılmış varlıklar ordusu yaratılmak istenmediği sürece ona bu rolü oynattırmak tehlikeli olurdu. Bugünün dünyasında bir insanın kendini rahat hissetmesi ve dünyaya nüfus edebilmesi için kendi kimlik dilinden vazgeçmek zorunda kalmaması çok önemli. Hiç kimse önüne her kitap açtığında, ekranın karşısına her oturduğunda, her tartıştığında ya da düşündüğünde zihinsel olarak yurdunu terk etmek zorunda kalmamalı. Herkes modernliği hep başkalarından ödünç alma izlenimine kapılmak yerine kendi içine sindirip özümseyebilmeli. Ayrıca artık kimlik dili ve küresel dil yeterli olmamaktadır. Ve bu bana bugün altının çizilmesi gereken en önemli durum gibi geliyor. Olanakları, yaşı ve kapasitesi el veren herkes için bunların ötesine gitmek şart. Bir Fransızla bir Korelinin karşılaştıklarında aralarında İngilizce anlaşıp, tartışıp işi bir sonuca bağlamaları geçmişe göre kuşkusuz bir ilerlemedir. Ama bir Fransızla bir İtalyanın artık İngilizceden başka bir dilde anlaşamaz olmaları tartışmasız bir gerileme ve ilişkilerinde bir yoksullaşma demektir. Madrid'de bir kütüphanede çok sayıda okuyucunun Faulkner'ı ya da Steinberg'i özgün dilinde okuyup tat alması mükemmel bir şeydir. Ama bir gün gelip de orada hiç kimsenin Flaubert'i, Musil'i, Pushkin'i, Strindberg'i metinden okuyamaz hale gelmesi üzücü olurdu. Bu gözlemlerden bana çok temel nitelikte görünen bir sonuç çıkarmaya çalışıyorum. Görünenler başka şey hissettiriyorsa da dil alanında zorunlu en az da yetinmek çağımızın ruhuna aykırı olurdu. Kimlik diliyle küresel dil arasında doldurmayı bilmemiz gereken geniş bir alan, uçsuz bucaksız bir alan var. Söylemimi aydınlatmak için bu kez en karmaşık ve sonuçları bakımından en ağır olabilecek bir örnek vermek isterdim. Avrupa Birliği örneğini. Her biri kendi tarihi çizgisine, kendi kültürel gelişmesine sahip ve kader birliği etmeye girişen bir ülkeler topluluğu. 50 yıl sonra federasyon, konfederasyon haline gelip geriye dönmemecesine birbirleriyle kaynaşacaklar mı yoksa tersine darmadağın mı olacaklar? Bu birlik Doğu Avrupa'ya doğru, Akdeniz'e doğru uzanacak mı? Ve hangi sınırlara kadar? Balkanları içine alacak mı? Maghrib ülkelerini, Türkiye'yi, Yakın Doğu'yu, Kafkasları, yarının dünyasında pek çok şey bu sorulara verilecek yanıtlara bağlı olacak. Özellikle de farklı uygarlıklar arasındaki, farklı dinler arasındaki Hristiyanlık, İslamiyet ve Yahudilik ilişkiler. Ama Avrupa binasının geleceği ne olursa olsun, birliğin biçimi nasıl olursa olsun ve üye ülkeler ne olursa olsun, bugün karşımıza bir soru çıkıyor ve gelecek pek çok kuşak içinde çıkmaya devam edecek. Sayıları onlarcayı bulan çok dilliliğin üstesinden nasıl gelinecek? Başka birçok alanda birleştirmeler, ayarlamalar yapılıyor. Bir alay standartlar getiriliyor. O alanda ise ketum davranılıyor. Yarın tek paraya ve tek tip mevzuata ek olarak tek bir ordu, tek bir polis ve tek bir hükümet olabilir. Ama diller en cüce haliyle es geçilmeye kalkışılırsa en tutkulu, en kontrolden çıkmış tepkilere meydan verilmiş olacaktır. Dramların önüne geçmek için çeviri tercih ediliyor. Çeviri, çeviri. Bedeli ne olursa olsun. Bu arada kimsenin kararlaştırmadığı, pek çoklarını kızdıran ama günlük gerçeklerin herkese kabul ettirdiği emrivaki bir birleşme gerçekleşmekte. İster öğrenci, gazeteci, iş adamı, ister sendikacı ya da memur olsun. Bir İtalyan, bir Alman, bir İsveçli ve bir Belçikalı bir kadeh içki etrafında bir araya gelmeye görsün. İster istemez ortak bir dile başvuruyorlar. Avrupa binası bundan 100 yıl, hatta 50 yıl önce inşa edilseydi bu dil Fransızca olurdu. Bugün İngilizce. Bu iki zorunluluk, yani herkesin kendi kimliğini koruma istemiyle Avrupalılar arasında karşılıklı konuşma ve iletişim gereksinimi mümkün olan en az engelle sürekli olarak bağdaştırılabilecek mi? Bu ikilemden çıkmak, insanların birkaç yıl sonra acı ve çıkışı olmayan dil çatışmalarına sürüklenmesini önlemek için işi zamana bırakmak yetmez. Zamanın ne yapacağını biz çok iyi biliyoruz. Mümkün olan tek yol basit bir düşünceden yola çıkarak çok dilliliği destekleyecek ve bunu bir gelenek haline getirecek gönüllü bir eylemdir. Bugün herkesin açıkça 3 dile ihtiyacı vardır. Birincisi kendi kimlik dili, üçüncüsü İngilizce. Bu ikisi arasında özgürce seçilmiş, genellikle ama her zaman değil, bir başka Avrupa dili mutlaka ikinci bir dil haline getirilmelidir. Herkes için bu dil okuldan başlayarak birinci yabancı dil olacak. Ama aslında bundan da fazlası, gönlündeki dil, benimsediği dil, birleştiği dil, sevdiği dil olacaktır. Yarın Almanya ile Fransa arasındaki ilişkiler her iki ülkenin İngilizce konuşanlarının elinde mi olacaktır? Yoksa Fransızca konuşan Almanların ya da Almanca konuşan Fransızların mı? Yanıt hiçbir kuşkuya yer bırakmamalıdır. Ya İspanya ile İtalya arasında, ya bütün Avrupalı ortaklar arasında, günümüzde karşılıklı ticari, kültürel ve başka alanlardaki alışveriş ilişkilerinin öncelikle karşı tarafa özel bir ilgi duyan ve bunu ona anlamlı bir kültürel bağlılıkla, onun kimlik dilini benimseyerek gösterenlerin elinde olması için biraz sağduyu, biraz bilinç, biraz irade yeterli olacaktır. Sadece bunlar ilişkiyi daha ileri götürebilir. Gelecek yıllarda ayrıca sadece kendi dillerini ve İngilizceyi bilen genelcilerle, bu asgari paket dışında kendi kişisel yakınlıklarıyla özgürce seçilmiş, özel ve mesleki gelişimlerini gerçekleştirecek, ayrıcalıklı iletişim dillerine de sahip özelciler olabilecek. İngilizceyi bilmemek daima ciddi bir engel oluşturacak. Ama bir tek İngilizce bilmek de gitgide daha fazla oranda ciddi bir engel olacaktır. Hatta ana dili İngilizce olanlar için bile. Kendi kimlik dillerini konuşanların bugünkü uygarlığın onlara önerdiklerine erişmek istediklerinde ondan asla vazgeçmek zorunda kalmamaları için onu korumak, onu asla yüzüstü bırakmamak, burulup öfkelenmeden gençlere bunun aynı anlamda ne kadar gerekli ve ne kadar yetersiz olduğunu bıkıp usanmadan açıklayarak üçüncü dil İngilizcenin eğitimini genelleştirmek. Bu arada dilde çeşitliliği teşvik etmek. Her ulusun içinde İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Almanca, hatta Arapçaya, Japoncaya, Çince'ye ve uzmanlaşması daha seyrek görülen, dolayısıyla da hem kişinin kendisi için hem de ortaklık için daha değerli 100 başka dile hakim çok sayıda insan olmasını sağlamak. Böylesi bana iletişimdeki muazzam patlamadan, yoksullaşma, yaygın kuşku ve zihinsel karışıklıktan çok her düzeyde zenginlik çıkarmak isteyen herkes için bilgelik yolu gibi geliyor. Çok kültürlülüğü korumak için önerdiğim doğrultunun belli dozda bir gönüllülük istediğini inkar edecek değilim. Ama bu çabayı harcamaktan kaçınır. Her şeyi bugünkü akışına bırakırsanız ve gözlerimizin önünde kurulmakta olan evrensel uygarlık, gelecek yıllarda da tamamen Amerikan, dili tamamen İngilizce, hatta tamamen Batılı gibi görünmeye devam edecek olursa, bana öyle geliyor ki bundan kaybeden bütün dünya olacaktır. Gezegenin bugünkü güç ilişkilerine katlanamayan büyük bir kesimini kendinden uzaklaştıracağı için Amerika Birleşik Devletleri, varoluş nedenleri olan her şeyi adım adım kaybedecekleri ve çıkışı olmayan bir isyana sürüklendikleri için batılı olmayan kültürler, belki de hepsinden fazla, kendi dil ve kültür çeşitliliğini korumaktan acizken kendilerini dışlanmış hissedenlerin ilk hedef haline geleceği için her iki tabloda da kaybeden Avrupa.